Item 10. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 83. Bu noktada hem baba evde kuramında hem de birçok baba kuramında olası bir sorun görmeye başlayabilirsiniz. Her iki kuramda da gerekli olan tek şeyin kadının yumurtlama dönemini erkeklerden gizlemesi olmasına karşın yumurtlama dönemi neden kadınlardan da gizleniyor? Örneğin neden kadınlar yumurtlamanın yarattığı duygulanımlardan haberdar olmalarına karşın erkekleri kandırmak için gerilerini ayın her günü kırmızının aynı tonunda tutup yumurtlamanın olmadığı günlerde bile hevesli erkeklerle sevişmeye istekliymiş gibi davranmıyorlar? Bu itiraza verilecek yanıt çok açık. İstekli olmayan ve o anda doğurgan olmadığını bilen bir kadının inandırıcı şekilde sekse hazırmış gibi davranması kolay olmayacaktır. Bu açıklama özellikle de baba evde kuramı için geçerlidir. Birbirlerini yakından tanıdıkları uzun vadeli tek eşli bir ilişki içinde bulunan kadının kocasını kandırması hiç de kolay olmayacaktır. Tabii kendisi de kandırılmadıkça. Birçok baba kuramının bebek katlinin büyük bir sorun olduğu hayvan türleri ve belki de geleneksel insan toplumları için akla yatkın olduğuna hiç kuşku yok. Ama bu kuram bizim bildiğimiz modern insan toplumuyla pek uyuşmuyor. Evet, evlilik dışı seks diye bir şey var ama babalıktan kuşku duyma toplumda kural değil, istisna. Genetik testler Amerikalı ve İngiliz bebeklerin en azından %75'inin ve belki de %90'ının gerçekten meşru çocuklar olduğunu, yani annelerinin kocalarının çocukları olduğunu gösteriyor. Bu durumda her çocuk için bu çocuğun gerçek babası ben olabilirim diye düşünerek büyük ilgi gösteren, hatta hediyeler yağdıran ve onu korumaya çalışan çok sayıda erkek bulunması pek mümkün değil. Dolayısıyla günümüzde kadınların sekse sürekli hazır olmalarını sağlayan şeyin çocukları bebek katline karşı koruma amacı olması pek mümkün görünmüyor. Yine de birazdan göreceğimiz gibi uzak geçmişimizde kadınların böyle bir motivasyonu olmuş ve dolayısıyla seks günümüzdekinden daha farklı bir işlev üstlenmiş olabilir. Öyleyse bu iki rakip kuramı nasıl değerlendireceğiz? İnsan evrimindeki pek çok soru gibi bu sorunun da kimyacıların ve moleküler biyologların tercih edecekleri bir yöntemle, yani test tüpü deneyleriyle çözümlenmesi mümkün değil. Evet, günümüzde hala kadınların kızışma dönemlerinde parlak kırmızı bir renge büründükleri ve diğer dönemlerde frijit oldukları, erkeklerin ise yalnızca parlak kırmızı renkli kadınlardan tahrik oldukları bir insan nüfusu bulunsaydı, belirleyici bir deney yapabilirdik. Bu durumda sonucun baba evde kuramında öngörüldüğü gibi daha çok zina ve daha az baba bakımı mı, yoksa birçok baba kuramında öngörüldüğü gibi daha az zina ve daha çok bebek katli mi olacağını görebilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir deney şu anda olanaksız ve genetik mühendisliğinin mümkün kılması durumunda bile ahlak dışı olurdu. Yine de evrim biyologlarının bu tür sorunları çözmek için başvurdukları başka bir etkili teknikten yararlanabiliriz. Bu tekniğe karşılaştırma yöntemi adı veriliyor. Görünüşe bakılırsa yumurtlama döneminin gizlendiği tek tür biz insanlar değiliz. Gizli yumurtlama genelde memeliler arasında kural dışı olmakla birlikte bizim ait olduğumuz yüksek primatlar, maymunlar ve insansı maymunlar adlı memeli grubunda oldukça yaygın. Bazı primat türlerinde belirgin olarak harici yumurtlama işaretleri görülmüyor. Pek çok türde zayıf işaretlere rastlanıyor ve bazılarında da yumurtlama bariz şekilde ilan ediliyor. Her türün üreme biyolojisi doğanın yumurtlamanın gizlenmesinin yararları ve dezavantajları konusunda yaptığı bir deneyin sonuçlarını temsil ediyor. Primat türlerini karşılaştırarak yumurtlamanın gizlendiği türlerde görülen ama yumurtlamanın ilan edildiği türlerde rastlanmayan özellikleri bulabiliriz. Cinsel alışkanlıklarımıza yeni bir ışık getiren bu karşılaştırma, İsveçli biyologlar Birgitta Sillen-Thurberg ve Anders Moller'in gerçekleştirdikleri önemli bir incelemenin konusuydu. İnceleme 4 adımdan oluşuyordu. 1. adım. Sillen Thurberg ve Moller mümkün olduğunca çok sayıda yüksek primat türü için, toplam 68, görünür yumurtlama işaretlerini çizelgeye döktüler. Burada hemen dur bakalım diye itiraz edebilirsiniz. Kime göre görünür? Bir maymun biz insanların göremeyeceğimiz ama diğer bir maymunun açıkça fark edebileceği işaretler verebilir. Örneğin koku, feromonlar. Söz gelimi verimli bir süt ineğinde yapay döllenme gerçekleştirmeye çalışan sığır yetiştiricileri ineğin yumurtlama dönemini saptamakta zorluk çekerler. Ama boğalar ineğin kokusundan ve davranışlarından bunu kolayca anlayabiliyor. Evet, bu sorun göz ardı edilemez ama yüksek primatlardan çok ineklerde anlam taşıyor. Primatların çoğu gün içinde faal olmaları, geceleri uyumaları ve büyük oranda gözlerine bağımlı olmaları açısından bize benzer. Al yanaklı erkek şebek yani resus maymunu burnu koku almasa da dişinin yumurtlama döneminde olduğunu döl yolu etrafındaki hafif kızıllaşmadan üstelik bu kızıllaşma dişi babundaki kadar belirgin olmadığı halde anlayabilir. Biz insanların yumurtlama dönemine dair belirgin bir işaretin olmadığını düşündüğümüz maymun türlerinde ise erkek maymunların da bizim kadar şüpheye düştükleri görülüyor. Çünkü tamamen uygunsuz dönemlerde söz gelimi kızışma döneminde olmayan ya da gebe olan dişilerle çiftleşiyorlar. Dolayısıyla bizim görünür işaret derecelendirmemiz pek de anlamsız değil. Bu analizin ilk adımının sonucuna göre incelenen primatların yaklaşık yarısı, 68'de 32, belirgin bir yumurtlama dönemi işareti göstermemeleri açısından insanlara benzemekte. Bu 32 tür arasında vervet, marmoset, örümcek maymunu ve bir insansı maymun, orangutan yer alıyor. Aralarında en yakın akrabamız olan gorilin de bulunduğu 18 türde hafif işaretler görülüyor. Aralarında babunlarla yakın akrabamız şempanzelerin de bulunduğu 18 türde ise yumurtlama dönemi belirgin şekilde ilan ediliyor. İkinci adım. Sillen Thurberg ve Mollem bundan sonra aynı 68 türü çiftleşme sistemlerine göre sınıflandırdılar. Aralarında marmosetler, gibonlar ve pek çok insan toplumunun da bulunduğu 11 türün tek eşli olduğu görüldü. Aralarında diğer insan toplumlarının ve gorillerin bulunduğu 23 türde tek bir yetişkin erkeğin denetimindeki dişi haremleri var. Ama primat türlerinin büyük çoğunluğunda aralarında vervetlerin, cüce şempanzelerin ve şempanzelerin de bulunduğu 34 türde dişilerin rutin olarak çok sayıda erkekle ilişki kurup çiftleştikleri rastgele bir cinsel ilişki sistemi görülüyordu. Burada bir kez daha dur bakalım çığlıkları duyuyorum. Neden insanlar da rastgele cinsel ilişkide bulunanlar sınıfında yer almıyorlar? Çünkü ben özenle rutin olarak diye belirttim. Evet, çoğu kadının yaşamı boyunca ard arda birden fazla cinsel eşi oluyor ve pek çok kadın da aynı anda birden fazla erkekle ilişki içinde bulunabiliyor. Ama herhangi bir kızışma çevriminde bir kadın için norm tek bir erkekle ilişki kurmaktır. Ama dişi vervet ya da cüce şempanze için norm çok sayıda eşle ilişki kurmaktır. Üçüncü adım. Sillen Thurberg ve Moller sondan bir önceki adımda birinci ve ikinci adımları birleştirerek şu soruyu sordular. Az ya da çok belirgin yumurtlama dönemlerinin belli bir çiftleşme sistemiyle ilişkili olması eğilimi var mı? İki rakip kuram safça okunduğunda baba evde kuramının doğru olması durumunda gizli yumurtlama döneminin tek eşli türlere özgü olduğu düşünülebilir. Gerçekten de incelenen tek eşli primat türlerinin büyük çoğunluğunda 11 türden 10'u yumurtlama döneminin gizli olduğu görülüyor. Açıkça ilan edilen yumurtlama dönemi tek bir tek eşli primat türünde bile görülmüyor. Bu tür yumurtlama dönemi genellikle 18 vakanın 14'ünde rastgele ilişkide bulunan türlerle sınırlı. Bu baba evde kuramı için güçlü bir kanıt gibi görünüyor. Ama tahminlerle kuram arasında ancak yarım bir uyuşma görülüyor. Çünkü ters bağıntılar tutmuyor. Çoğu tek eşli türde gizli yumurtlama görülmesine karşın gizli yumurtlama kesin bir tek eşlilik kanıtı değil. Gizli yumurtlamanın görüldüğü 32 türün 22'si tek eşli değil. Rastgele cinsel ilişkide bulunuyor ya da haremler halinde yaşıyorlar. Yumurtlama döneminin gizli olduğu türler arasında tek eşli duru kuliler, genellikle tek eşli olan insanlar, harem sahibi langurlar ve rastgele cinsel ilişkide bulunan vervetler yer alıyor. Yani gizli yumurtlamanın ilk başta evrilmesine yol açan şey ne olursa olsun, bundan sonra çok çeşitli çiftleşme sistemlerinde görülebiliyor. Aynı şekilde yumurtlama dönemlerini açıkça ilan eden çoğu türde rastgele cinsel ilişkinin görülmesine karşın rastgele cinsel ilişki yumurtlamanın mutlaka ilan edileceği anlamına gelmiyor. Gerçekte rastgele çiftleşen primatların çoğunda 34 türden 20'si yumurtlama dönemi ya gizleniyor ya da yalnızca hafif işaretler görülüyor. Harem sahibi türlerde de türe bağlı olarak görünür. Az miktarda görünür ya da bariz yumurtlama dönemi görülebiliyor. Bütün bu karmaşıklıklar bize gizli yumurtlama döneminin birlikte var olduğu çiftleşme sistemine göre farklı işlevler üstlenebileceğini gösteriyor. 4. Adam. Sillen, Thulberg ve Moller bu işlev değişikliklerini saptamak için mevcut primat türlerinin soy ağaçlarını incelemeye karar verdiler. Böylece primatların evrim tarihçesinde yumurtlama işaretlerinin ve çiftleşme sistemlerinin değiştiği noktaları saptamayı umuyorlardı. Buradaki mantık birbirleriyle çok yakın olan ve dolayısıyla yakın zamanlarda ortak bir atadan türedikleri varsayılan bazı modern türlerin çiftleşme sistemleri ya da yumurtlama dönemi işaretinin belirginliği açısından fark göstermeleriydi. Bu da çiftleşme sistemlerinde ya da işaretlerinde yakın zamanlarda evrimsel değişimler oluştuğunu düşündürüyor. Bu mantığın nasıl çalıştığına dair bir örnek vermek istiyorum. İnsanların, şempanzelerin ve gorillerin genetik açıdan %98 oranında aynı olduklarını ve 9 milyon yıl önce yaşamış bir atadan, yani kayıp halkadan geldiklerini biliyoruz. Ama kayıp halkanın günümüzdeki 3 modern torununda 3 ayrı yumurtlama işareti tipi de görülüyor. İnsanlarda gizli yumurtlama, gorillerde üstü kapalı işaretler ve şempanzelerde açık işaretler. Dolayısıyla bu torunlardan yalnızca biri yumurtlama işaretleri açısından kayıp halkaya benzeyebilir ve diğer 2 torunda farklı işaretler gelişmiş olmalıdır. Gerçekte tüm mevcut ilkel primatlarda üstü kapalı yumurtlama işaretleri görülür. Dolayısıyla kayıp halka bu durumu korumuş ve goriller de bu özelliği kayıp halkadan miras almış olabilirler. Ama son 9 milyon yıl içinde insanlar yumurtlamanın gizlenmesini ve şempanzeler de açıkça ilanını geliştirmiş olmalılar. Bizim işaretlerimizle şempanzelerin işaretleri üstü kapalı işaretler veren atalarımızdan sonra zıt yönlerde evrilmiş olmalı. Yumurtlama dönemindeki şempanzelerin şişmiş gerileri biz insanlara babunların gerisi gibi görünür. Oysa şempanzelerle babunların ataları göz alıcı gerilerini birbirlerinden bağımsız olarak geliştirmiş olmalılar. Çünkü babunların ataları ile kayıp halkanın yolları yaklaşık 30 milyon yıl önce ayrıldı. Benzer bir mantıkla primat soy ağacında yumurtlama işaretlerinin değişmiş olması gereken diğer noktalara da ulaşabiliriz. İşaret değişimi en az 20 kez olmuş gibi görünüyor. Açıkça ilanın, yani şempanze örneği de dahil olmak üzere, birbirinden bağımsız en azından 3 kökeni, gizli yumurtlamanın, yani bizdeki orangutanlardaki ve en azından 6 ayrı maymun grubundaki kökenleri de dahil olmak üzere, birbirinden bağımsız en azından 8 kökeni. Veya kimi uluyan maymunlardaki gibi gizli yumurtlamadan ya da pek çok şebekteki gibi açıkça yumurtlamadan üstü kapalı yumurtlama işaretlerine pek çok yeniden geçiş olmalı. Primat soy ağacında yumurtlama işaretleri gibi çiftleşme sistemlerinin de değişmiş olması gereken pek çok nokta saptayabiliriz. Tüm maymunların ve insansı maymunların ortak atasındaki ilk çiftleşme sistemi büyük olasılıkla rastgele çiftleşmeydi. Ama şu anda insanlara ve en yakın akrabalarımız olan şempanzelerle gorillere baktığımızda üç çiftleşme sistemini de görüyoruz. Gorillerde harem, şempanzelerde rastgele çiftleşme ve insanlarda da ya tek eşlilik ya da harem. Dolayısıyla 9 milyon yıl önceki kayıp halkanın 3 torununun en azından ikisinde çiftleşme sistemi değişmiş olmalı. Kayıp halkanın haremler halinde yaşadığını düşündüren kanıtlar da var. Yani gorillerde ve bazı insan toplumlarında bu çiftleşme sistemi korunmuş olabilir. Ama şempanzeler rastgele cinsel ilişkiyi yeniden icat etmiş ve insanlar da tek eşliliği icat etmiş olmalılar. Burada da insanlarla şempanzelerin yumurtlama işaretlerinde olduğu kadar çiftleşme sistemlerinde de zıt yönlerde evrildiklerini görüyoruz. Yüksek primatlarda tek eşlilik en az 7 kez farklı olarak evrilmiş gibi görünüyor. Bizde, gibonlarda ve en azından 5 ayrı maymun grubunda. Harem sistemi de kayıp halkada dahil olmak üzere en azından 8 kere evrilmiş olmalı. Yakın atalarının rastgele cinsel ilişkiden haremlere geçmelerinden sonra şempanzeler ve en azından 2 maymun türü rastgele ilişkiyi yeniden icat etmiş olmalılar. Böylece uzak geçmişte yaşamış primatlarda görülmüş olabilecek çiftleşme sistemini ve yumurtlama işareti tiplerini yeniden oluşturduk. Artık bu iki bilgiyi bir araya getirip şu soruyu sorabiliriz. Soy ağacımızın gizli yumurtlamanın geliştiği her noktasında hangi çiftleşme sistemi baskındı? Bu konuda şunları öğrenebiliyoruz. Yumurtlama işaretleri veren ve sonradan bu işaretleri kaybederek gizli yumurtlamayı geliştiren ata türlere bakalım. Bu ata türlerden yalnızca biri tek eşliydi. 8'inde ve belki de 11'inde ise rastgele cinsel ilişki ya da harem görülüyordu. Bunlardan biri de harem sahibi kayıp halkadan gelen insanın atasıydı. Dolayısıyla gizli yumurtlamaya yol açan çiftleşme sisteminin tek eşlilik değil, rastgele çiftleşme ya da harem olduğu sonucuna varıyoruz. Bu birçok baba kuramının öngördüğü sondur. Baba evde kuramıyla ise uyuşmuyor. Aksi yönden giderek şunu da sorabiliriz. Soy ağacımızda tek eşliliğin geliştiği her noktada hangi yumurtlama işaretleri baskındı? Yumurtlamanın açıkça ilan edildiği türlerde tek eşliliğin asla gelişmediğini görüyoruz. Tek eşlilik genelde zaten gizli yumurtlamaya sahip türlerde ya da üstü kapalı yumurtlama işaretlerine sahip türlerde görülüyor. Bu sonuç baba evde kuramının öngörüleriyle uyuşuyor. Görünüşte farklı bu iki sonuç arasında nasıl bir uzlaşmaya varılabilir? Sillan Thurberg ve Moller'in incelemelerinin üçüncü adımında neredeyse tüm tek eşli primatlarda gizli yumurtlama olduğunu bulduklarını hatırlayalım. Şimdi sonucun iki adımda oluşmuş olması gerektiğini görüyoruz. İlk olarak gizli yumurtlama rastgele çiftleşen ya da harem sahibi olan türlerde oluştu. Ardından gizli yumurtlama oluştuktan sonra bu türler tek eşliliğe geçtiler. Belki de artık cinsel tarihimizi kafa karıştırıcı bulmaya başlamışsınızdır. İşte basit bir yanıt gerektiren, görünüşte basit bir soruyla başladık. Neden yumurtlama dönemimizi gizliyor ve ayın herhangi bir gününde keyif amacıyla seks yapıyoruz? Ama basit bir yanıt vermek yerine size yanıtın çok daha karmaşık olduğu ve iki adım içerdiği söyleniyor. Bütün bunlar gizli yumurtlamanın işlevinin primat evrim tarihi boyunca tekrar tekrar değiştiği ve hatta tersine döndüğü anlamına geliyor. Atalarımızın hala rastgele çiftleştikleri ya da haremler halinde yaşadıkları bir dönemde oluştu. Bu dönemlerde gizli yumurtlama, insansı maymun kadının cinselliğini pek çok erkeğe ihsan edebilmesini sağlıyor ve erkeklerin hiçbiri kadının doğurduğu çocuğun babası olduğuna emin olamıyor. Ama olabileceğini biliyordu. Sonuçta bu katil adayı erkeklerin hiçbiri insansı maymun kadının bebeğine zarar vermek istemiyorlardı. Hatta bazıları bebeği korumuş ya da beslenmesine yardım etmiş olabilir. İnsansı maymun kadın bu amaçla gizli yumurtlamayı geliştirdikten sonra bu durumu iyi bir mağara adamı seçmek, onu evde kendisiyle birlikte kalmaya ayartmak ya da zorlamak ve bebeğini korumasına ya da bakmasına yardım etmesini sağlamak için kullandı. Tabii erkek bebeğin kendisinden olduğuna emindi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 95.